Ayrım 18. Kültürden İrfana. Cemil Meriç. Sayfa 235. İbn-i Rüşd ve Ortaçağ İslam Düşüncesi. Muhammed bin Ahmet bin Rüşd, kısaca İbn-i Rüşd, 1126 ile 1198. Latincesi Averroa. İhvan-ı Safa üzerindeki bilgileri bir araya getirirken, Kadri'den geniş ölçüde faydalanmıştım. Kadri, Siena Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Ortaçağ Arap felsefesinin Avrupa düşüncesi üzerindeki etkilerini en iyi bilen ve en güzel anlatan yazarlardan biri. Bakınız, bir felsefe hocasının izahları. Cemil Meriç, Işık Doğudan Gelir içinde İletişim Yayınları, İstanbul 2008, sayfa 66 ile 69. Ona göre Gazali, cihan şümul dinlerin derin kökler saldığı bir dünyanın çocuğu. İbn-i Rüşd ise Arapça konuşan bir batılı, daha o zamandan Bacon'ları, Descartes'ları müjdelemiş. İbn-i Rüşd'ün mübeşşiri olduğu düşünceye, sonraları İngiltere'de pragmatizm, Fransa'da rasyonalizm denilecektir. İspanyol kafasının temsilcisi olan İbn-i Rüşd ile İranlı kafasını canlandıran Gazali arasındaki düşünce zıddiyeti, aslında pragmatik ve rasyonalist düşünce ile mistik düşünce arasındaki çatışmadır. İbn-i Rüşd, hayatımızı kuşatan sırların farkındadır ama görmezden gelir onları. Bununla beraber, meseleyi idrak ettiğini ifşadan geri durmaz. Onun da bütün rasyonalist sistemler gibi zayıf bir yanı vardır, reybilik. Der ki, iman, avam için biçilmiş kaftandır. Yine de emirin hür düşünceyi desteklemesine bütün gücüyle çalışır. Aristo şarihlerinin en büyüğü olan, İbn-i Rüşd'ün düşüncelerini zaman zaman anlatan Kadri şu neticeye varır. Rönesans'la gelişen insanlık bu düşüncelerden doğmuştur. Bütün ortaçağın felsefesi olan Arap felsefesi, mistik alanda olduğu gibi akli alanda da Batı dünyasının tazelenmesinde sanıldığından daha büyük bir etki yapmıştır. Hem de Batı'nın henüz kendi kendini aradığı bir dönemde. Batı düşüncesinin kendi köklerini araştırırken varmak zorunda olduğu hüküm bu. Bizse ne Batı'yı tanıyoruz ne de İslam düşüncesinin tarihini. Renan'ın İbn-i Rüşd ve İbn-i Rüşdçülük isimli klasik eserini bile dilimize çeviremedik henüz. Kadri ise büsbütün meçhulümüz. Aşağıdaki sayfaları başlangıcından İbn-i Rüşd'e kadar Orta Çağ Avrupa'sında Arap Felsefesi isimli kitaptan derliyorum. Kadri, Goffredo, La Philosophie Arab dans l'Europe Medieval de Origine et Averro. İtalyanca'dan Fransızca'ya çeviren Roland Hore. Payot, Paris 1947, 343 sayfa. Bu Fransızca çeviri 1947 ile 1960 arasında 8 kere basıldı. İtalyanca orijinalinin adı La Filosofia Delghi Arabi nel suo fiore. Cilt 1. Dalle origini fino ad Averro. 279 sayfa. Cilt 2. Il pensiero Filosofia de Averroa. 203 sayfa. La Nuova Italia, Floransa 1939. İtalyanca aslı da 1939 ile 2008 arasında 9 kere basıldı. Siena Üniversitesi'nde hukuk felsefesi ve sosyoloji hocası olan Quadri'nin hayatıyla ilgili bir bilgiye rastlayamadık. Ancak 1934 ile 1967 arasında İtalya'da Aziz Agustinus'un Felsefi Düşüncesi, Yunan Trajedisi ve Adalet, İbn-i Rüşd'ün Felsefi Düşüncesi, John Duns Scotus'un Felsefesinde Otorite ve Hürriyet, Machiavelli'de Ahlaki Şuurun Siyasi Oluşumu, Shakespeare'de Trajik Şuurun Olgunlaşması gibi çeşitli konularda 12 kadar kitabının yayımlandığını ve bunların büyük bir kısmının defaatle basıldığını biliyoruz. Ortaçağ düşüncesinin kökleri. Hristiyanlar teslis konusunu tartışırken geniş ölçüde Yunan felsefesine başvurmuşlar. Porfir'in İsagosi'den, Aristo'nun mantığından ve metafiziğinden faydalanmışlardı. Suriye ve Filistin kiliseleri teslis lehinde çok önemli deliller buldukları bu kitapları Süryanice'ye çevirmişlerdi. Bu arada İslamiyet çıktı ortaya. Birçok topluluklar dinlerini değiştirdiler ama daha önceki polemikler silinmedi. Çok defa Yunan yazarlarının Süryanice'ye geçmiş eserleri Süryanice'den Arapça'ya çevrildi. Aristo'nun fiziği ve metafiziği pekala biliniyordu ama politiği uzun zaman meçhul kalacak, Aristo'nun fiziğine Eflatun'un politik düşüncesi eklenecekti. Aziz Albert, Büyük, eserinin birçok yerlerinde Arap düşüncesiyle Latin düşüncesini karşılaştırır. Yahudi filozoflarını da, Arap filozoflarını da büyük bir dikkat ve ihtimamla okumuştur. İmanını savunmak için İslam düşüncesini cerh etmeye çalışır. O dönemde Arap doktrinleri Yahudiler aracılığıyla İspanya kanalından Avrupa'ya sızmış bulunuyordu. Batı kafası Doğu ruhaniyetini emiyordu. Bu temessülün yolu Pirenelerdi, merkezi ise Paris. Arapçaya çevrilen İbranice metinler Paris'te bir araya geliyor, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından Latince'ye çevriliyordu. Bilhassa Yahudiler bu yoldan çok para kazandılar. Latin ve Cermen dünyasının teolojisine Doğu felsefesi aşılanıyordu böylece. Kitab-ı Mukaddes hep Kitab-ı Mukaddes'ti. Fakat gerçeğin yorumunu yapanlar Arap ve Yahudi filozoflarıydı artık. Yani Kitab-ı Mukaddes dini metnin kelimelerine dayanılarak yorumlanmıyor, objektif bir anlayışa göre tefsir ediliyordu. Filozofun yüklendiği bu görev, Piskoposlarla rahiplerin gözünde Ahdi Atik ve Ahdi Cedid'in şerhleri kadar saygıya layıktı. Ne var ki birbiriyle çok sıkı bir temas halinde bulunan iki saha birbirinden ayrılıyordu. Ruhi sulta, dünyevi sulta. Bir taraftan üstadlar üstadı Aristo, öte yandan kilise babaları. Asıl önemli olan yeni yaşayış sistemine felsefenin girmesiydi. Filozof denilince akla gelen Aristo'nun şakirtleriydi. Böylece Aristocuların önünde çok geniş bir ufuk beliriyordu. Çeşitli sistemler Aristo'yu en büyük otorite olarak göstererek sahneye çıkmak hürriyetine kavuşuyorlardı. Aristo'nun yazmadığı eserler bile ona aitmiş gibi sunuluyordu. Düşüncenin bu serazat boy atışında yeni Eflatunculuk da büyük rol oynamıştır. Bilhassa bu mektebin Heraklit ile Parmenid'den aktardıkları anlayış ve südur nazariyesi. Bu anlayışa göre bütün varlıklar tek ışık ve hayat kaynağından fışkırmıştı. Mutlak vahdedin binbir tecellisiydi görülenler. Aristo şarihlerinin izlediği yollardan geçilerek en cesur hükümlere varılır. Oysa Kitab-ı Mukaddes'ten mevrus nasların ağır bastığı bir dönemdeyiz. Bu görüşler Avrupa düşüncesini ikiye ayıran bir tartışmanın başlamasına yol açar. İlluminizm ilk fecri karşısındayız. Quadri'ye göre Doğu Hristiyan düşüncesi ile İslam düşüncesi arasında tam bir süreklilik vardır. İslam düşüncesinin çocukluk dönemi yok, ortaya çıkar çıkmaz güçlü ve olgun. Başlangıçtan itibaren Kur'an, cihan şumul kanundur, hem düşünceyi hem de ameli kucaklar. İslam'ın hudutları genişledikçe ortaya halledilmesi gereken meseleler çıkar. Hukuk ve ahlak meseleleri peygamber yaşarken birçok güçlükleri otoritesiyle halletmişti. Kararları önce şifahi olarak ashaba aktarmış, sonra nesilden nesile geçerek yazıya dökülmüştür. Sünnet, hadis. Peygamberin ölümünden bir asır sonra güçlükler ve tereddütler ortaya çıkmaya başlar. Fakihler kitapları karıştırır fakat işin içinden çıkamazlar. Hadislerin dışında şahsi bir karar vermek zorunluydu. Roma hukukunun da başvurduğu bu yardımcı reydi. Hukukun iki kaynağı daha olacaktı. İcma ve kıyas. İcma önceleri ashabın ittifakı demekti. Sonraları bütün İslam'ın, daha doğrusu ulemanın ittifaka manasına geldi. Kıyas da çeşitli somut vakalara hukuk kurallarının uygulanışıydı. Modern hukuk felsefesinin kurucuları o zamanın Arap hocalarıdır. Fakih, ilahi kelamın tefsircisi olduğuna göre akıl ön plana geçiyordu. İslam'ın ilk büyük hukuk mekteplerinden birincisi Hanefi mezhebidir. Kurucusu Ebu Hanife, Kufeli, Basra'da müderrislik yapmış. 767'de zindanda ölmüş. Ebu Hanife, hukukçu olmaktan çok hukuk nazariyecisi. Kur'an'ın ve sünnetin yanında hukuk kaynağı olarak rey, yani fakihin adlini ileri sürmüştür. Kıyası ön plana geçirmiştir. Kıyas yetersiz kalınca hukukun diğer kaynağına başvurmuştur. İstihsan, yani tercih. Hülasa, onun için icma, kıyas, rey, örf ve istihsan, hukukun başlıca kaynaklarıydı. Skolastiklerin tabii hukuku ile en küçük bir münasebeti yoktur bu hukukun. İnsan aklının otoritesine dayanmaktadır. Hukukun tatbikatında fakihe geniş bir hürriyet tanıyan bu anlayışa göre, hukuk bir emirden çok bir zorunluluktur. Ebu Hanife'nin yazılarından çoğu, ölümünden sonra talebeleri tarafından yayımlanmıştır. Hanefilik, Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi mezhebidir. Maliki mezhebi de çok yayılmış bir mezhep. Medine'de kurulmuş, kurucusu Malik bin Enes, ölümü 795. Malik, icmanın hudutlarını genişleterek rey'i mümkün olduğu kadar kısıtlamıştır. İcma, eshabın ittifakı değildir artık. Medineli fakihlerin ortak kanaatidir. İstihsanın yerine de amme menfaatini, yani istislahı ikame eder. Sünnetin yerine daha çok fetvalardan faydalanır. Eseri Muvatta, ameli sistematizasyon. Maliki mezhebi günümüze kadar Cezayir'de ve Kuzey Afrika'nın öteki bölgeleriyle Hindistan'da hakim olmuştur. Üçüncü büyük mezhep Şafiilik. Kurucusu Muhammed bin İdris Eş-Şafi. Ölümü 817. İcma'nın hudutlarını genişletmiş. Ona göre icma, bütün İslam kavimlerinin rızası demek. Kıyas ve istihsan ile istihlaha yeni bir mefhum daha ilave eder. Kanunların kök ve illeti. Böylece icma ile kıyas büyük bir önem kazanır. Kur'an ile sünnet ikinci planda kalır. Birçok eser yazmış fakat hepsi kaybolmuştur. Doğu'nun birçok yerlerinde kabul edilmiş, bugün Mısır'da hakim bir mezhep. Şafii'nin bir talebesi kurduğu mezhebi öteki mezheplerin antitezi olarak sunmuş. Ebu Süleyman Davud, ölümü 883. Mezhebin adı Zahirilik. Zahiriler için hukukun tek kaynağı Kur'an'la hadislerdir. Her şey bu kutsal kaynaklar tarafından tespit edilmiştir. Kelimeler en hakiki manalarıyla yorumlanmalıdır. Çok dar ve çok gerici olan bu mezhep, fakihlerin tepkisiyle karşılandı ve birkaç asır sonra unutulup gitti. Dördüncü büyük mezhep Hanbelilik. Kurucusu Ahmet İbn Hanbel. Ölümü 885. Hukukçudan çok kelamcı. O da harfe ve kanuna titizce bağlı, rey'i reddeder. Tam bir sünnidir. Kelamın aleyhindedir. 18. ayrımın sonu, sayfa 240.